Ayrım 16.
2. Ulusal ölçü. Eski Türklerin ölçüsü hece ölçüsüydü. Kaşgarlı Mahmut'un sözlüğündeki Türkçe şiirler hep hece ölçüsüyledir. Sonraları Çağatay ve Osmanlı şairleri öykünme yoluyla İranlılardan aruz ölçüsünü aldılar. Türkistan'da Nevai, Anadolu'da Ahmet Paşa aruz ölçüsünü yükselttiler. Saraylar bu ölçüye değer veriyorlardı. Fakat halk aruz ölçüsünü bir türlü anlayamadı. Bu nedenle halk ozanları eski hece ölçüsüyle şiirler söylemeyi sürdürdüler. Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Kaygısız gibi tekke ozanları ve Aşık Ömer, Dertli, Karacaoğlan gibi saz ozanları hece ölçüsünü bırakmadılar. Türkçülüğün doğduğu sıralarda aruz ölçüsüyle hece ölçüsü yan yana duruyordu. Sanki birincisi seçkinlerin, ikincisi halkın ezgili söyleme araçlarıydı. Türkçülük dildeki ikiliye son verirken ölçüdeki bu ikiliye ilgisiz kalamazdı. Özellikle tamlamalı dil aruz ölçüsünden, aruz ölçüsü de tamlamalı dilden ayrılmadığı için bu iki Osmanlı kurumu konusunda aynı yargıda bulunmak gerekirdi. Bu yüzden Türkçüler tamlamalı dille birlikte aruz ölçüsünü de ulusal edebiyatımızdan kovmaya karar verdiler. Arı dil aruz ölçüsüne pek uymuyordu. Oysa hece ölçüsüyle arı dil arasında içten bir yakınlık vardı. Sarayın savsaklamasına karşın halk arı Türkçe ile hece ölçüsünü iki değerli büyü gibi bağrında saklamıştı. Bu nedenle Türkler bunları bulmakta güçlük çekmediler. Bununla birlikte hece ölçüsü kimi ozanlarımızı yanlış yola götürdü. Bunlardan bir bölüğü Fransızların ölçülerini öykünmeye kalkıştılar. Örneğin Fransızların Alexandrin dedikleri 6+6 ölçüsüyle şiirler yazdılar. Bu şiirler halkın hoşuna gitmedi. Çünkü halkımız hece ölçüsünün ancak kimi biçimlerini seviyordu. Ulusal ölçülerimiz halkın kullandığı bu sınırlı ve belirli ölçülerdir. Halk ölçüleri arasında 6+6 biçimi yoktur. Bunun yerine 6+5 ölçüsü vardır. Deneme ile anlaşıldı ki Türk halkı bu sonki ölçüden çok hoşlanıyor. Bu deneme aynı zamanda başka uluslardan ölçü alınamayacağı kuralını da ortaya attı. Böylece bizdeki hece ölçüsü yandaşlığının başka dillerle ilgili hece ölçülerini öykülenmek olmadığı ve Türk halkına özgü hece ölçülerini canlandırmak olduğu belirginleşti. Hece ölçüsünü yanlış yola götüren ozanlardan bir bölüğü de yeni ölçüler bulmaya kalkıştılar. Bunların yoktan var ettiği ölçülerden birçoğunu da halk benimsedi. Böylece anlaşıldı ki ulusal ölçüler halkın eskiden beri kullanmakta olduğu ölçülerle sonradan benimsediği ölçülerdir. Halkın hoşlanmadığı ölçüler hece biçiminde olsa bile ulusal ölçülerden sayılamaz. 3. Edebiyatımıza ulusallık ve yetkinlik kazandırma. Türkçülüğe göre edebiyatımız yükselebilmek için iki sanat müzesinde eğitim görmek zorundadır. Bu müzelerden birincisi halk edebiyatı, ikincisi batı edebiyatıdır. Türkçe ozanlar ve edebiyatçılar bir yandan halkın sanat yapıtlarını, öbür yandan batının üstün yapıtlarını örnek almalıdır. Türk edebiyatı bu iki çıraklık dönemini geçirmeden ne ulusal ne de yetkin bir nitelik kazanabilir. Demek ki edebiyatımız bir yandan halka doğru, öteki yandan batıya doğru gitmek zorundadır. Halk edebiyatı ne gibi şeylerdir? İlkin masallar, fıkralar, efsaneler, yiğitlik öyküleri, menkıbeler, mitler. İkinci olarak atasözleri, bilmeceler. Üçüncü olarak maniler, koşmalar, destanlar, ilahiler. Dördüncü olarak Dede Korkut kitabı, Aşık Kerem, Şah İsmail, Köroğlu gibi öykülerle cenknameler. Beşinci olarak Yunus Emre, Kaygısız, Karacaoğlan, Dertli gibi tekke ve saz ozanları. Altıncı olarak Karagöz ve Nasrettin Hoca gibi canlı edebiyatlar. Edebiyatımız bu örneklerden nedenli yararlanırsa o oranda ulusallık kazanmış olur. Edebiyatımızın ikinci tür örnekleri de Homeros ile Vergilius'tan başlayan bütün klasiklerdir. Yeni başlayan bir ulusal edebiyat için en güzel örnekler klasik edebiyatın başyapıtlarıdır. Türk edebiyatı klasiklerin bütün estetik besinlerini sindirip bitirmeden romantiklere ve daha sonraki akımlara yanaşmamalıdır. Çünkü genç uluslar ülküleri, yiğitlikleri yücelten bir edebiyata gereksinme duyarlar. Klasik edebiyatlar genellikle bu amacı sağlayacak niteliktedir. Son zamanlarda Fransa'da gençliğe ülkelere doğru yeni bir atılım vermek için yeni klasikler okulunun kurulması da klasik edebiyatın bu eğitsel etkinliğini gösteren canlı bir kanıttır. Bununla birlikte biz Batı'nın ilkin yalnız klasiklerine değer vermekle romantizmin verimliliğinden de büsbütün yoksun kalmamalıyız. Çünkü romantizmin esası halk edebiyatlarıdır. Avrupa'daki bütün romantizm girişimleri halka doğru gitmek, halk masallarını ve destanlarını örnek almakla başlamıştır. Demek ki biz edebiyatımızın ulusallığını ve yetkinliğini oluştururken klasisizm ve romantizm dönemlerini birlikte yaşamış olacağız. Öyleyse Batı edebiyatını ruhumuzla sindirmeye çalışırken Batı romantiklerinin halk edebiyatlarından nasıl yararlandıklarını da anlamaya çalışmalıyız. Edebiyatımızın Batı'nın Üstün Yapıtları Müzesi'nde geçirdiği çıraklığa da ulusal edebiyatımızın yetkinlik kazanması diyebiliriz. Bu sözlerden anlaşıldı ki ulusal edebiyatımız kültür ve yetkinlik adları verilen iki eğitim döneminden geçtikten sonra hem ulusal hem de Avrupalı bir edebiyat durumuna girecektir. Ulusal edebiyatımızın kuruluşu konusunda Türk Ocakları'nın da büyük bir katkısı vardır. Türk Ocakları sahnelerinde halk tiyatrosu olan Karagöz ile orta oyununu ara sıra göstererek canlandırmalıdırlar. Masalcılara masal söyleterek, meddahlara taklitler yaptırarak, saz ozanlarına destanlar, koşmalar, maniler okutarak ulusal edebiyatı canlı olarak bütün topluma gösterebilirler. Dede Korkut, Yunus Emre, Kaygısız, Abdal, Dertli, Karacaoğlan, Aşık Ömer, Gevheri gibi halk ozanlarına ve Nasrettin Hoca, İncili Çavuş, Bekir Mustafa gibi halk tiplerine özel geceler ayırarak bunların anılarını sürdürmeye çalışmalıdırlar. Halk edebiyatıyla ilgili kitaplarla sözlü gelenekleri toplayıp halk kitaplıkları kurmak da Türk Ocakları'nın görevlerinden biridir. 4. Ulusal müzik. Avrupa müziği girmeden önce yurdumuzda iki müzik vardı. Bunlardan biri Farabi'nin Bizans'tan aldığı Doğu müziği, öbürü ise Türk müziğini sürdüren halk ezgileriydi. Doğu müziği de Batı müziği gibi eski Yunan müziğinden doğmuştu. Yunanlılar halk ezgilerinde bulunan tam ve yarım sesleri yeterli görmeyerek bunlara 4'te 1, 8'de 1, 16'da 1 sesleri eklemişler ve bu sonkilere çeyrek sesler adını vermişlerdi. Çeyrek sesler doğal değildi, yapaydı. Bundan dolayıdır ki hiçbir ulusun halk ezgilerinde çeyrek seslere rastlanmaz. Bu yüzden Yunan müziği doğal olmayan seslere dayanan bir yapay müzikti. Bundan başka yaşamda tek düzelik olmadığı halde Yunan müziğinde aynı ezginin yinelenmesi gibi üzücü bir tek düzelik vardı. Ortaçağ Avrupa'sında oluşan opera kurumu Yunan müziğindeki bu iki eksikliği giderdi. Çeyrek sesler operaya uymuyordu. Bundan başka opera bestecileri ve oyuncuları halktan oldukları için çeyrek sesleri bir türlü anlayamıyorlardı. Bu nedenlerin etkisiyle Batı'nın operası Batı müziğinden çeyrek sesleri çıkardı. Aynı zamanda opera duyguların, coşkuların, tutkuların ardı ardına gelmesiyle oluştuğundan armoniyi ekleyerek Batı müziğini tek düzelikten de kurtardı. İşte bu iki yenilik yetkinleşmiş Batı müziğinin doğmasına sebep oldu. Doğu müziğine gelince bu bütünüyle eski durumunda kaldı. Bir yandan çeyrek sesleri koruyordu, öbür yandan armoniden hala yoksun bulunuyordu. Farabi tarafından Arapçaya aktarıldıktan sonra bu sağlıksız müzik sarayların önem vermesiyle Farsçaya ve Osmanlıcaya da geçmişti. Öbür yandan Ortodoks ve Ermeni, Keldani, Süryani kiliseleriyle Yahudi hahamhanesi de bu müziği Bizans'tan almışlardı. Osmanlı ülkesinde bütün Osmanlı uyruklarını birleştiren tek kurum olduğu için buna Osmanlı Uyruklar Topluluğu müziği adını vermek de gerçekten çok uygundu. Bugün işte şu üç müziğin karşısındayız. Doğu müziği, Batı müziği, halk müziği. Acaba bunlardan hangisi bizim için ulusaldır? Doğu müziğinin hem sağlıksız hem de ulusal olmadığını gördük. Halk müziği kültürümüzün, Batı müziği de yeni uygarlığımızın müzikleri olduğu için her ikisi de bize yabancı değildir. Öyleyse ulusal müziğimiz yurdumuzdaki halk müziği ile Batı müziğinin kaynaşmasından doğacaktır. Halk müziğimiz bize birçok ezgiler vermiştir. Bunları toplar ve Batı müziği yöntemine göre armonize edersek hem ulusal hem de batılı bir müziğe kavuşuruz. Bu görevi yapacak olanlar arasında Türk Ocakları'nın müzik toplulukları da vardır. İşte Türkçülüğün müzik alanındaki programı esas bakımından budur. Bundan ötesi ulusal müzikçilerimize düşer. 5. Öbür sanatlarımız. Öbür sanatlarımız halkça oluşturulduğu için tümüyle ulusaldır. Dans, mimarlık, süslemecilik, ressamlık, katlatlık, marangozluk, demircilik, çiftçilik, boyacılık, çuhacılık, halıcılık, kilimcilik ve benzeri gibi Osmanlı ileri gelenleri bedeni ilgilendiren ya da elle yapılan bu işleri bayağı saydığı için halka bırakmıştır. Bu yüzden Türkçülük bu sanatların tümünü benimsemiştir. Fakat ne yazık ki bu sanatlar Tanzimat döneminden bu yana ulusal ekonomiye önem verilmeyerek Adam Smith'in bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ilkesine uyulması yüzünden önemlerini yitirdiler. Türkçülüğün görevi şimdi bunları yeniden diriltmeye çalışmaktır. Bir yandan Avrupa uygarlığıyla birlikte Avrupa tekniklerini de almalıyız. Fakat öbür yandan ulusal estetiğimizin kaynakları olan bu güzel sanatlarımızı da elimizden büsbütün kaçırmamaya çalışmalıyız. Bunu yapabilmek için ilkin bu sanatların ürünlerini ulusal müzelerde toplayıp sergilemek. Sonra da bunlarla ilgili bilgileri, yapılış biçimlerini bulup öğrenerek kitaplarla, dergilerle yayımlamak gerektir. En sonra da bu sanatları yeniden diriltecek ulusal sanatçıları yetiştirmek gerekir. Örneğin genellikle kök boyalardan yapılan ulusal boyacılığımız büsbütün sönmek üzeredir. Şimdi Anadolu'da yapılmakta bulunan halılarla kilimler ya bayağı sabit olmayan Avrupa boyalarıyla ya da Almanların sabit fakat madensel olan boyalarıyla boyanmaktadır. Sabit olmayan boyalar az zamanda bozuldukları ve Alman boyaları da parlaklığıyla ulusal beğenimize uygun gelmedikleri için her ikisi de sanatımız için zararlıdır. Dokumacılıkta ulusal olmayan ellerle çizilen yeni süslemeler de ulusal beğenimize uymuyor. Öyleyse yurdumuzdaki sanatçıları bu gibi sapmalara son vererek ulusal sanatımıza dönmeye çağırmalıyız. Bu konuda da Türk Ocakları çok önemli bir rol oynayabilirler. 6. Ulusal beğeni ve yetkinlik kazanmış beğeni. Her ulusta güzellik anlayışı başkadır. Bir ulusun güzel gördüğü şeyleri öbür ulus çirkin görür. Bu yüzden beğeninin ulusal olması gerekir. Gerçekten her ulusun ulusal bir beğenisi vardır. Eğer bir ulus ulusal beğeniden uzak düşmüşse, sanat alanında yaptığı şeyler hep bayağı öykünmeler olarak kalır. Osmanlı şairleriyle yazarları buna örnektir. Çünkü onlar ulusal beğeniyi tümüyle yitirmişlerdi. Yazdıkları şeyler ya İran öykünmeleri ya da Fransız öykünmeleriydi. Öyleyse güzel sanatlarda yükselmek isteyen bir ulus, öncelikle ulusal beğeniyi bulmaya çalışmalıdır. Ulusal beğeniyi bulmak için halka doğru gitmek, halk sanatlarından uzun uzadıya estetik bir eğitim görmek gerektiğini anladık. Fakat gerçek sanatçı olabilmek için bu estetik eğitimi görmüş olmak yeterli değildir. Gerçek sanatçı olabilmek için güzel sanatların uluslararası ustaları olan sanat dahilerinden beğeni öğretimi, beğeni eğitimi görmek de gerektir. Uluslararası dehalardan görülen bu verimli eğitime yetkinlik kazanma adı verilir. Görülüyor ki gerçek bir sanatımız olmadığı için sanatımızın önce ulusallaştırılması, sonra da yetkinlik kazanması gerekiyor. Bu ilkeyi canlı bir örnekle açıklayalım. İtalya'nın Rönesans dönemindeki sanatçıları, özellikle ressamlarla yontucuları, eski Yunan, Latin sanatçılarının tahice yapıtlarını çok beğenmişlerdi. Çünkü bu yapıtlar Venüslerin, Minervaların, Apollonların bu yontuları teknikteki yetkinliğin son aşamasına ulaşmıştı. Rönesans sanatçıları bu tekniği büyük emeklerle öğrendiler. Yetkinlik kazanma yöntemleriyle benimsediler. Çünkü halk artık o mitolojik kişilere hiçbir değer vermiyordu. Rönesans döneminin halkına göre kadınlar arasında dünya güzeli ancak Hazreti Meryem olabilirdi. Erkekler arasında da dünya güzeli ancak Hazreti İsa idi. Gerçek sanatın görevi ise başka ulusların ya da başka dönemlerin estetik ülkelerini çizmek değildir. Gerçek sanat arasında bulunduğu ulusun ve içinde yaşadığı dönemin estetik ülkelerini yansıtmaya çalışmaktadır. İşte Michelangelo, Raffaello gibi Rönesans sanatçıları bu noktaları düşünerek doğru yolu buldular. Hazreti Meryem'e Venüs'ün teknik güzelliğini, Hazreti İsa'ya da Apollon'un fizik güzelliğini verdiler. Öbür kutsal kişilere de bu mitolojik güzelliklerden verdiler. Bu iki öğenin uluslararası yetkinlik kazanma yöntemiyle ulusal kültürün birleşmesinden yüksek bir sanat ortaya çıktı. İşte güzel sanatlar tarihinde Rönesans sanatı adı verilen budur. Katolik Kilisesi bu yontularla resimleri benimseyerek tapınaklarına bir müze biçimi verdi. Oysa Bizans'ın ve bütün Doğu'nun Ortodoks kiliseleri kutsal resimlerini Yunan-Latin örneklerine benzetmeye çalışmadılar. Samilerden aldıkları kaba örneklere benzer bir biçimde resimlendirmelerini sürdürdüler. Bu nedenle Ortodoks ulusların sanatı yetkinlikten yoksun kaldı. Rönesans'tan sonra Avrupa'da her ulus estetik yaşamının gelişmesi sırasında hep böyle davrandı. Shakespeare, Rousseau, Goethe gibi romantik dahiler hem halk eğitimini almışlar hem de eski Yunan-Latin tekniklerini özümlemişlerdi. Böylece her biri kendi ulusu için hem ulusal hem de yetkin edebiyat oluşturdu. İşte Türkçülüğün estetik programı da bu yöntemlerin uygulanması olacaktır. 3. Ahlakta Türkçülük. 1. Türklerde ahlak. Büyük uluslardan her biri uygarlığın özel bir alanında birinciliği almıştır. Eski Yunanlılar güzel sanatlarda, Romalılar hukukta, Beni İsrail, Yahudiler ile Araplar dinde, Fransızlar edebiyatta, Anglo-Saksonlar ekonomide, Almanlar müzikle felsefede, Türkler de ahlakta birinciliği kazanmışlardır. Türk tarihi baştan başa ahlaksal erdemlerin sergisidir. Türklerin yenilgiye uğrayan uluslara ve onların ulusal ve dinsel varlıklarına dinsel ve toplumsal özellikler vermesi her türlü değerlendirmenin üstündedir. Fakat bu iyiliğe karşı yenilgiye uğrayan uluslar iyiliksever Türklerden aldıkları bu izinleri Türklere karşı çevirerek kapitülasyon adı verilen zincirlerle Türkleri bağlamaya ve boğmaya çalıştılar. Bu iki türlü davranış iki yanında ahlak anlayışlarını gösterdiği için çok ilginçtir. Bu konuda Türklerin çeşitli ahlak çevrelerini ilgilendiren ahlaksal ülkülerini göstereceğiz. Bu ahlak çevreleri şunlardır. 1. Yurt ahlakı. 2. Uğraş ahlakı. 3. Aile ahlakı. 4. Cinsel ahlak. 5. Uygar ahlak ve kişisel ahlak. 6. Uluslararası ahlak. 2. Yurt ahlakı. Eski Türklerde yurt ahlakı çok güçlüydü. Hiçbir Türk kendini ili yani ulusu için hayatını ve en sevdiği şeylerini esirgemezdi. Çünkü il gök tanrının yeryüzündeki gölgesiydi. Gök tanrı Türklerce çok kutsal olan aşk gecesinde bir altın ışık olarak yeryüzüne inmiş, bir bakireyi ya da bir ağacı gebe kılarak bu kutlu ilin üremesine neden olmuştu. İlin oturduğu yere de yurt ya da ülke denilirdi. Türk nereye gitse asıl yurdunu unutmazdı. Çünkü atalarının mezarı oradaydı. Çocukluk çağı, baba ocağı, ana ocağı hep orada bulunuyordu. Türk'ün yurtseverliğine örnek olarak Hun Devleti'nin kurucusu olan Mete'yi gösterebiliriz. Tatarların Hakanı savaş açmaya bir neden olmak üzere ilkin onun çok sevdiği bir atı istedi. Bu at saatte 1000 fersah uzunluğunda yol alıyordu. Mete yurttaşlarını savaşın kötülükleriyle karşı karşıya bırakmamak için bu atı Tatar halkına gönderdi. Tatar Hakanı savaşa bahane arıyordu. Bu kez de Mete'nin en sevdiği karısını istedi. Bütün beyler kurultayda savaş açmak istedikleri halde Mete, ben yurdumu kendi aşkım uğruna çiğnetemem diyerek sevgilisini düşmana vermek gibi büyük bir özveriyi kabul etti. Bunun üzerine Tatar Hakanı Hun ülkesinden hiçbir ürünü olmayan, tarımsız, ormansız, madensiz, halksız bir toprak parçasını istedi. Kurultay bu yararsız toprağın verilmesinde hiçbir sakınca olmadığını söylemişken Mete, yurt bizim mülkümüz değildir, mezarda yatan atalarımızın ve kıyamete değin doğacak torunlarımızın bu kutsal toprak üzerinde hakları vardır. Yurttan isterse bir karış olsun vermeye hiç kimsenin yetkisi yoktur. Bunun için savaşacağız.